İyi akşamlar sayın dinleyen. İyi akşamlar olsun. Kırmızı mı?
Kırmızı.
Kırmızı mı?
15
Kırmızı.
Mart 2018 Perşembe bir Eşref Saati akşamında ve birlikteyiz. Ve ilk defa uzun süredir ben hatırlıyorsun bizim ilk şeyde programında da kırmızı yeşil muhabbeti oluyordu. İlk defa
Evet.
aynı polemiği aynı kararsızlığı yeniden yaşadık.
Aynen.
Mikserin kayıt tuşuna yani kırmızıya basmam gereken yeşile bastım ve 3-5 saniye bir tedirginlik yaşadık.
Abi mikserde yemek masası kadar yani bulamıyorsun ki hangi kırmızı hangi yeşil
Ben bunu
karışıyor.
şeye bağlıyorum. İçimdeki o amatör ruh. İçimdeki o çocuk ölmedi.
İçimizdeki amatör küme
Amatör
oyuncusu.
küme oyuncusu ölmedi.
Kocaelispor.
Hala aynı amatörlük
Yüreğimdeki fırtına dinmedi hala
Dinmedi hala.
diyorsun. Evet.
Eyvallah. Hoş geldin. Neyle girdik?
15 Mart oldu ha, iyi
Alanis
bak.
Morissette, You
Evet, Kanada'da Cumhur'a selam söyleyelim bu
Kanada'nın
şarkıya.
cumhurbaşkanı. Kendisi Kanada'nın Saskatoon yöresine yerleşti.
Saskatoon adlı.
Niye Alanis Morissette çaldık? Biz geçen hafta yapamadık program. Geçen hafta
Evet.
Kadınlar Günü özel programı yapacaktık.
Evet, şimdi yapıyoruz.
Sevgili Cenk son anda ani bir şey deparla tura kalktı.
Evet.
O yüzden programı gerçekleştiremedik.
Ama bir gün değil, her gün Kadınlar Günü olmamalı Gökhan aslında. O yüzden 15 Mart gerekirse haftaya da yaparız.
Haftaya da yaparız. Eyvallah. Dolayısıyla
Yaparız.
gecikmiş bir Kadınlar Günü programı. Tabii Eşref Saati üslubuyla bir Kadınlar Günü
En
programı.
delikanlı kadınlar.
En delikanlı.
Bak,
Evet.
kadınları tarif ederken bile erkek şeyi kullanıyorsunuz falan
Evet. En
diye.
delikanlı kadınlar programı. Arada ben Zeki Müren falan da gördüm. Devran Çağlar, Bülent Ersoy
Devran
falan da var setliste.
Tabii.
O yüzden en delikanlı kadınlar programı hoş geldiniz. Kadınlarla ilgili bir iki söz alalım diye geyik bir şey yapayım. Seni zorlayan bir giriş
Şey,
yapayım.
ay öyle diyen çıkmaz değil mi? Delikanlı dediniz, kadını bile erkek üzerinden tarif ediyoruz. Yok artık, orada olmaz o
Abi
kadar.
çıkar. Şimdi bu şey çok olmaya başladı işte. İş adamı diyorlardı eskiden. İş kadını demeye başladılar. Dolayısıyla iş insanına
İş
döndü olay.
insanı tabii.
İş
O,
insanına döndü.
ya bayağı oldu da oturmadı.
Oturmadı. Çünkü mesela şimdi kadın, bayan, kimisi bayan denmesine hoşlanmıyor
Bayan
kadın.
ben de sevmiyorum.
Eyvallah. Yani bunlar da
Hanım,
şekil ama
bey,
tabii
kadın,
yani bir
erkek.
insan nasıl hitap edilmek istediğini kendi seçebilir. Eyvallah. Sıkıntı yok.
Ben
Ondan
mesela
sonra.
Suzy Quattro diye hitap edilmek istiyorum bundan sonra. Öyle desem bakkala.
O da olabilir. Eyvallah. Ama yani dolayısıyla seçme ve seçilme hakkı olduğu gibi
Seçme.
seslenme ve seslenilme hakkı da
Seslenme güzelmiş o.
bir anayasal haktır. Dolayısıyla kim nasıl istiyorsa öyle
Kadınlara
seslenilir. Yanlış
seslenme
anlamayın bizim
seslenme hakkı.
bu delikanlı söyleminde bizim seksist bir tavrımız zaten hiçbir zaman yok. Bizi bilen biliyor. Biz ağız alışkanlığı.
Tabii.
En delikanlı. Yerine bir tabir, yerine cinsiyet taşımayan bir tabir bulamadım ben.
Ya ben de bulamadım. Çok da gerek yok ya. Bu rock müzik içerisinden
Delikanlı
seçtik.
yani adam gibi.
Yıldız Tilbe, delikanlı.
Yıldız
Değil mi oğlum? Çok meşhurdur
TV'de çalınabilir kadınlar
yani. Evet
gününde.
abi.
En delikanlı arıza kadınlar programına hoş geldiniz.
Arıza.
Evet, geçen hafta
Arızaya
yoktuk.
takılan. Geçen hafta.
Girelim programa girelim
Abi
artık.
girelim. Geçen hafta yoktum. Geçen hafta yurdumuzun artık şeye girdiği bir hafta oldu ya. Havalardan. Ondan sonra.
Turizm mevsiminde mi?
Turizm mevsimi demeyelim de. Ondan sonra. Yaza doğru aktığımız günler olmaya başladı.
Evet,
Vücut buna biraz direniyor tabii.
ya ben ilk defa bu sene dün şeyle konuşuyorduk, komşuyla
Allah
konuşuyorduk. Allah Allah. Bugün Allah'la bir konuşmam oldu. Abi o benzer şeylerden konuştuk. Ben çok olmazdı bana. Mesela bu mevsim geçtiğinde bir, hadi tabii benim işle ilgili bir ekstra bir tempom olmasından da olabilir çalışma saatleriyle alakalı son bayağıdır ama
Evet.
böyle ekstra bir yorgunluk ve dinlenmemişlik sürekli bir uyku hali var bende bir aydır. O yüzden onu kırmak lazım. Havalar biraz da ısınınca herhalde normal döneriz diye düşünüyorum. Yani ben
Abi
genelde
oluyor.
mevsim geçişlerini böyle hasta olan, uyuyamayan tiplerden değilim. Öyle popüler hastalıklarıma şeyler, obsesyonlarım yoktur benim. Ama bu sene öyle oldu. De benim bu dönem şeyle de alakalı. Yani son 1-1,5 aydır çalıştığım bölge sebebiyle abi gece çalışıyoruz.
Evet.
Gece çalıştığım için böyle tabii ama aynı zamanda sonuçta yani bir işin genel tanımı gece mesai bir şey olmadığı için gündüz de bir yandan başka işler devam ediyor. Dolayısıyla gece
Hayat devam
çalışıp
ediyor.
bilgisayar gecikmeli gündüz temposuna katılıyorsun yine. O biraz yorucu oldu. O yüzden bendeki biraz ona değil, mevsim geçişine bağlı değil de ona bağlı olduğunu düşünüyorum.
Alçak ve yüksek basınçlara bağlı değil de diyorsun, işin temposuna bağlı.
Evet.
Ama şeyde genelde insanlar bir çarpılıyor ya. Özellikle kıştan yaza geçerken değil de yazdan kışa geçerken bir çarpılma oluyor.
Çarpılma derken nasıl oluyor?
Abi vücut hemen alışamıyor, intibak edemiyor hakikaten.
Abi şimdi çok keskin mevsimleri mevsim geçişleri olan bir bölgede yaşamıyoruz biz aslında.
Bir de mevsim de çok kalmadı değil mi?
Yani dolayısıyla evet. Yani 4 mevsim dün, kalmadı. Dün ben mesela şey diye çıktım. Gündüz şey bir gündüz dedi sabah. Yine gece 3'te geldim eve şantiyeden. Yattım, duş aldım, yattım, uyudum. Sonra sabah kalktım 9'da bir yere görüşmeye gidiyorum. Hava iyi diye de motorla çıkayım dedim. 19 derece hava hakikaten. 19. İyiydi yani. Hava.
Evet. Evet,
bildiğin tişört ve üzerine mont giydim. Motor montum kalın tabi ama şimdi tişört giydim.
Ama o iyi mesela montun üzerine tişört giysen çok...
O tabi daha çılgın olurdu. Kadınlar gününe özel olurdu.
Kadınlar gününe.
Abi çok komik.
I love you mu yapsam.
Gideceğim mesafe yakın. Atıyorum Bostancı'dan şey, Çamlıca tarafına gideceğim. Bir hafif bir yağmur atıştırmaya başladı. Önemsemedim.
Önemsemedim.
Abi bir pis yağmur başladı. Ondan sonra böyle sert sert. Abi bildiğin hani şeyde görürsün. E5'te falan giderken yağmurda yazık böyle kuruyorlar muruyorlar. Şimdi köprü altına saklanır. Abi E5'in ortasında köprü altına saklandık. Hadi ben de bir tane kurye durdu. Ben de yani yolun tabii sol tarafındayız. Yani Emniyet şeridinde değil. Yolun E5'in yani solunda bir solun solu deriz biz oraya. Bir atıyorum bir 80 santimlik bir metrelik bir boşluk vardı. Biz oradan gideriz. Şey sıkışık trafikte ben motoru oraya sokarım oradan giderim. Orada önde bir tane şey durdu motor. Bakarsan ama E5'in ortası gibi gözüküyor. Çünkü yani yolun kenarı değil. Yolun en dışı. Onun dışında şey var, bariyer var. Arada boşluk, ondan sonra karşı şerit. Üst, yukarıda bir tane üst geçit. 5 metre genişliğinde. Biz onun saçağında böyle bir... 5 dakika falan durduk ama onu saçandı. O kadar yani.
Şey
o
bir derece. De olur. Mesela sen alttan gidiyorsundur. Üstteki yoldan sonra forş diye su gelir falan.
O da olabilirdi. O da. Ama şeydi. Y geçidi olduğu için bir risk ama, yoktu.
Ha.
Bildim böyle. Öndeki kuruyor arkadaşlar. Şeye saklandık köprünün altına. Dolayısıyla yani söylediğim şu yani Mart'ın başı 15-20 dereceyken çıkıyorsun. Birdenbire hayvan gibi yağmur yağıyor bir saat sonra boyunca. Akşam yine sıcak terliyorsun.
Ya evet işte bu geçişlerde öyle oluyor. Bir de şey çok oluyor. Bana mesela ben çok sık yaşarım onu. Abi bir şey vardır elinde mesela kazak, mont bilmem ne. Abi giyersin olmaz, çıkarırsın yine olmaz. Giyersin yine olmaz, çıkarırsın. Günde 8 kere falan.
Çıkarırsın o mont kazak elinde büyür. Ağırlaşır. Hiçbir yere koyamazsın, atmak istersin böyle.
Çok bir şey yemediğin gün, çok kahve içtiğin bir gün 8 kere çişe gitmek gibi bir şey. Usanırsın artık yeter dersin. Bu evet. Arada satır aralarında senin ortanın solunda değil solun solunda olduğunda anladık abi. Sen İlber Ortaylı.
Geçen şeyde dün
Salak Kalbi Süleyman
şeyde, spor yazarları gibi muhabbet döndü aramızda arkadaşlarla. İşte kim et, kim tavuk falan filan diye. Biz de tamam spor izleyen insanlarız ama spor hayatımız merkezinde oturtmayıp hayatı başka kanallardan da yaşamaya devam ediyoruz bir yandan. Ama futbol seyrediyoruz. Takım taraftarıyız ama nispeten senin öyle televizyonda veya bir yerlerde gördüğün fanatik, gözleri kapalı insanlardan değiliz. Ama tabii futbol izlediğin zaman da arada futbol yorumu da dinlemek istiyorsun.
Tabii dinlemek istiyorsun. Keyif kesinlikle. Aldım,
bu şey gibi müzik programı dinlemek gibi. Keyif aldığın bir şeyle ilgili bir insanlar birileri bir şeyler konuşuyor.
Aynen. Bunu da mesela futboldan uzaklar pek anlamaz. Çünkü başka sporlarda bu çok yok.
Yok evet.
Yelken muhabbeti mesela çok yok abi.
Var da. Popülaritesi çok düşük zaten. Oradan konu açılıştı. Kim iyiydi, kim kötü falan diye. Ben dedim o Mehmet Demirkol'u dinlerim. Farklı bir çizgisi vardır.
Tabii,
ondan sonra onun Irmak Kazık diye bir adamla bir program yapıyorlar. YouTuber oldular. Onlara mesela Ekşi Sözlük'te bir canlı yayına katıldı onlar. Mesela bunları sormuşlar Mehmet Demirkol'la Irmak Kazık'a. Yekten. Hiç önden bir şey bilmeden. Iron Maiden'ın en sevdiğiniz şarkıları hangileridir? Biri Flight of the Icarus demiş. Bir tanesi Run to the Hills demiş. Tamam mı?
Yok biri Trooper demiş. Yani.
Trooper özür dilerim.
Tabii,
Trooper,
rica ederim bir daha.
Trooper olsun. Demiş. Dedik ki güzel kafa aslında. Bizim kafa bu. Tamam
tabii
mı?
Tabii
bir
çok hoş abi.
Oradan şeye başladık işte yani bunlar... Bir yandan işte Rıdvan Dilmenler, işte İktidar Yalakalır, Erman Toroğlu çöp yorumlar, ondan sonra işte Ahmet Çakarlar falan.
Beyler bir dakika falan diye girer.
Bir yandan böyle şeyler, yorumcular varken bir yandan da Mehmet Demirkol gibi, Irmak Kazık gibi, hatta işte oradan yürüdü. Uğur Meleke gibi, işte ondan sonra Cem Dizdar gibi TRT'de yapıyor falan. Bu tür adamlar var diye de konuştuk. Bunlar hakikaten nispeten bir futbol yorumu yaparken çok hayatın içinden yapıyor. Mesela Cem Dizdar felsefe de konuşuyor futbol yorumu yaparken.
Bahşerten?
Bahşiş Erten de o sınıfa girer. Girer bence. Bunlar çünkü şöyle diyor. Bir yandan da şöyle. Evet, bir yandan bunlar okuyorlar, araştırıyorlar.
Tabii abi.
Mesela Erman Toroğlu dediğin adam çıkıyor. Kimdi o 6 numara diyor. Hangi takımdan gelmiş buraya falan. Lan ne konuşuyorsun? O zaman sen ne konuşacaksın orada? Onu araştırmadan geldiysen, tamam mı? Oradan konu açıldı. Arkadaş şey sordu. Ali Ece. Peki Ali Ece et mi tavuk mu? Orada bir durduk mesela Ali Ece et mi tavuk
düşündük.
Mu? Düşündük. Şey dedik yani. O şeyin solu oradan çıktı yani. Sen solun solu dedin ya. Ali Ece de bence kendini bir yere konumlandırıyor, oradan yürüyor. Yani onu mesela ben Mehmet Demirkollar falan böyle çok şey yapmazlar. Kendileriyle ilgili çok indikasyon vermezler.
Tabii.
Futbol yorumu yaparlar. Sen onun arasından seçtiğin kelimelerle onu ayrı bir yere koyarsın. Arada evet. Sinyal verir sana.
Aynen.
Yani mesela Ekşi Sözlük'te yaptığı söyleşideki gibi veya işte Cem Dizdar'ın konuşmasında okuduğu kitaptan yaptığı alıntı gibi. Ama mesela Ali Ece kendiyle ilgili çok fazla şeyin altını çizer. İşte müzik yaptığını.
Ya bir kere duruş tipten itibaren çiziyor. Yani kafasında siyah bir şey var
siyah
ya.
Siyah tişörtlerle falan çıkıyor.
Çıkmıyor.
O anlattığı konuşuyor şeyler. Dolayısıyla kendini tanımlıyor Ali Ece. Ama diğerleri şey yapıyorlar. Ortamda diğer benzerlerinden ayrılıyorlar. Sen onları bir yere koyuyorsun. Yani sonuçta adam futbol anlatıyor. Yani Mehmet Demirkol çıkıp orada müzik konuşmuyor, futbol anlatıyor. Sen onun anlattığı şeylerden aldığını başka bir yere koyuyorsun. Ama Ali Ece onlardan farklı olarak işte müzik dinlediğini, işte sürekli müzik yaptığını, işte kafadaki bandı ve giydiği tişörtle bir yere ait olduğunu.
Evet.
Kendini bir yerde tanımlıyor. Oradan hatta bir
arkadaş fazla tanımlıyor.
Fazla tanımlıyor kendini. Yani bize alan bırakmıyor onun kendini tanımlamasıyla ilgili.
Yani şey yüz kişinin altına çekmemiş, motoru yan koymuş, kapatmış trafiği. Beni görün diyor burada.
Aynen. Öyle bir şey.
Şerif gibi kasabı.
Bir arkadaş şey dedi, o dedi kendini şey ortanın solunda, solun solunda tanımlıyor kendini dedi. O geldi aklıma. Yani hakikaten. Bak çok ilginç bir şey aslında. Sen yani kendini zaten anlatmasan da konuştuğun zaman anladım. Bir yerde insanlar seni yakalıyor, bir yere koyuyorlar. Yani senin kendini zorla üzerine bir etiket koymana gerek yok. Onu tabii, söyledim.
Bak mesela şu senin anlattığın kısacık yağmur hikayesinden ne dedin? Bak satır aralarını okumak bir sanattır.
Evet.
Şimdi ne dedin? Kurye arkadaşla oradaydık. Bu senin emekçi sınıfa ait olduğunu gösterir.
Abi
solun
ki.
Solundaydık bak bunların. Şey yani Honda Goldwing'de sağ çekmiştik desen ayrı bir şey anlaşıldı. Bir de abi bu
her şey ben ona çok dikilerim. Mesela beni şantiyelerde falan çok severler. Niye? Ben çünkü abi herkese önce
çünkü tip olarak İlyas Salman'a benziyorum.
Abi herkese hakikaten insan muamelesi yaparım. Yani o çünkü bizim sektörde çok vardır. Tamam, yani tamam. Çünkü bir şantiyeye girdim de ben mesela dün akşam 20 kişi birden iş yapıyor 120 metrekare yerde. Adam biri kepenk montajı yapıyor, biri işte seramik yapıyor, biri işte alçıpan yapıyor. Biri orada abimin güvenliği geliyor bizi kontrol ediyor falan filan. Yani türlü şeylerden şeyden insan var.
Tabii.
Sınıfta. Ben bunların hepsini kimse yapmaz. Ben mesela güvenlik görevlisi geliyor, çay yaptırıyorum. Abimin güvenlik görevlisine çay ikram ettiriyorum işçilere. Onlarla oturup çay içiyorum. Sigaralarını alıyorum falan filan. Abi çünkü bahsettiğim şey bu yani.
Sigaralarını alıyorum. Ama bu bir de şey olmuyor değil mi? Hani sonuçta o insanlar da senin insanlığını görüyor. Ama bunu suistimal etmiyorlar. Otorite boşluğu
zaten
da olmuyor değil mi?
Zaten çizgi orada.
Çizgi orada.
Suistimal ettiği zaman zaten hemen, o karşılığını alıyor.
Hemen paketi alırsınız.
Tabii. Bizim sektörde ben ilk işe girdiğim zaman benim şey vardı. Avalı'da çok büyük bir şantiyeydi o zaman. 600 kontluk. Ben de ilk defa böyle askerden gelmişim. Kaç yaşındayım? 29-30 yaşındayım. Büyük bir şantiyede çalışıyorum. Proje müdürü bana şey demiş işe başladığım gün. Sakın demişti. Acıma yoksa sen acınacak durumda dışarısın. Yani bu sektörde bu çok kullanılır. Biraz mesela mesela abi sen mesela iki adam işini yapacak adam. Her sektörde böyle aslında. Ben matbaacıyım. Kitap yetiştireceğim. Senin kitabını yetiştiriyorum. Ahmet'in kitabını yetiştiriyorum. Sen çok bağırıyorsun. Efendim boza pişiriyorsun. Evet. Öteki sadece ona söz verdiğin günü bekliyor. Evet. Abi kısıtlı zamanın var. Bağıran adamı sen kitabını
yetiştiriyorsun. Aynen hep böyle. Tamam hep
İşte bizim sektörde öyle bir o denge çok fazla. Biraz yani o suistimale çok müsait bir çizgi. O yüzden onu yoklaman lazım sürekli. Onu kontrol etmen lazım. Çok da boş bırakırsan arkandan davul çalarlar bu sefer.
Yani. Evet öyle de olmaz. O zaman bir ara verelim müzik arasından sonra.
Bence bir ara verelim. Evet. Kadınlar gününde ne matbaaya bile girdik yani.
Abi amelelerden bahsedeyim.
Amele demeyelim. İşçi diyelim.
İşçi.
Çalışan kesin.
Fark etmez.
Kurye arkadaş.
Working class hero.
Eyvallah. Yine o zaman kadınlar günü.
Bir kadın seçelim.
Skin.
Delikanlı i̇şte kadın. Kadın deyince sözlükte ilk karşımıza gelen. Skin ben acayip bayılırım abi.
Delikanlı Kadınlar programı tüm hızla devam ediyor.
Ha.
Aslında Skin'in solo albümlerinden değil, aslında şey Skunk Anansi döneminden, yani grupla yaptığı bir çalışma. Biz grupla yaptığı çalışmaları da çok seviyoruz. Öncelikle zaten o zaman Skunk Anansi'nin vokali olarak tanıdık.
Öyle tanıdık.
Hedonizm nefis bir şarkıdır.
Önce Moğollardı tanıdık. Hedonizm gelsin. O zaman herkes de bilir.
Sever. Evet. Daha böyle şey yapalım. Tempoyu düşürmeyelim de kaçırmayalım insanları biraz da.
Valla orada çok ince bir çizgi var. Boş bırakmayacağım.
Eyvallah. Tamam. Skunk Anansi Hedonizm, şarkıdan sonra görüşmek üzere. Delikanlı Kadınlar özel programı devam ediyor. Bu arada dün Stephen Hawking kaybettik.
Öyle mi? Dün mü? Evvelsi gün mü?
Dün kaybettik.
Yeni, çok yeni. Ben bilmiyorum.
Ben tabii dün sabah aldım haberini.
Ha.
Ben dün sabah aradı avukatı. Stephen abi kaybettik diye.
İkindi namazına diyorsun.
Ha. O yüzden biraz Stephen Hawking'den bahsetmek isteyelim. İsteyelim. Hadi isteyelim bakalım ne olacak. Kendisi 76 yaşında, 21 yaşından beri ALS hastalığı mücadele eden birisi. Tabi ALS biliyorsun, sinir nöronlarının %80'ini felç ediyor. 1942 yılında, 8 Ocak 1942'de Londra'da doğuyor. Londra'nın 20 mil uzağındaki Albans diye bir okula gidiyor 11 yaşında. Ondan sonra Oxford Üniversitesi Koleji'ne devam ediyor. Babası tıp istemesine rağmen onun çok büyük bir matematik merakı var. Dolayısıyla matematik okumaya karar veriyor. Bu 1960'ların başında daha henüz öğrenciyken 21 yaşında tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanıyor. Ve bu ALS hastalığı onu bir süre sonra tekerlekli sandalyeye ve tabii son dönemlerde gördüğümüz üzere konuşması için de bir bilgisayara muhtaç hale getiriyor. Mesela 1985'te sesini yitiriyor. Sadece koltukta hiçbir hareket yok. Yazıları özel bilgisayar sayesinde sese dönüşüyor. Gözleriyle konuşuyor, yazıyor. Böyle bir hayatı olmuş Staff'in.
Gözleriyle konuşuyor, evet. Lafı gerçek olmuş.
Evet. Evet, kendisi gözleriyle konuşuyor lafını gerçek yapmış. Evet. 24 yaşındayken genişleyen evrenlerin özellikleri başlıklı doktora tezini yazıyor. 24 yaşındayken daha. Ve dünya tarafından Einstein'dan sonraki en büyük fizikçi olarak kabul ediliyor. Dünyanın en büyük fizikçi olarak kabul ediliyor. Kuantum fiziği ve kara delikler üzerine ilgili araştırmalar yapıyor. Ve son zamanlarda biz kendi aramızda Stephen Hawking'e felaket tellalı derdik.
Evet abi.
Hep kötü haber, hep kötü haber, hep kötü haber.
Aynen. Uzaya sinyal göndermeyin, yerimizi belli etmeyin, geminizi yapın, Mars'a gideceksiniz, mecbur kalacağız falan filan.
Evet, ama bir yandan da eğer insanlık galaksi içindeki tek akıllı yaşam formülüsü hayatta kalmayı güvence altına almalıyız diyen Hawking, uzun vadede insan türünün geleceği uzaydadır diyordu. Mesela din ve Tanrı hakkında ilginç bir görüşü vardı Stephen Hawking'in. Tanrı var olabilir ama bilim evreni bir yaratıcının varlığını ihtiyaç duymadan açıklayabiliyor diyordu. Çok güzel bir laf.
Evet,
yani sen inan, Tanrı var veya yok, ben o konuda bir şey diyemiyorum.
Hobi olarak sen yine inanıyorsun.
Evet. Ve şöyle bir güzel bir laf vardı. Otoriteyle yönetilen din ile gözlem ve akıl ile yönetilen bilim arasında esaslı bir ayrım vardır. Bilim kazanacaktır çünkü işe yarıyor. Ama bir yandan da istediğimize inanmakta özgürüz diye de altını çiziyordu.
Tabii.
Ve ısrarla ölümden sonra bir yaşam olmadığını, elimizdeki tek yaşamın bu olduğunu söylüyordu. Evet. Tabii bu, yani bu benzer görüşü farklı inanışlarda da aslında şey yapabiliyorsun, yani rastlayabiliyorsun.
Bir de ya benim için en çok göze çarpan işte bu bir şeyi, abi yerimizi belli etmeyin, adamlar kötü niyetli de olabilir, sömürgeleştirebilir falan demesi. Ondan sonra ne bileyim, ben şimdi kıllanıyorum, Stephen Hawking'in öldüğünü 1-2 yıl içerisinde anlarsa uzaylılar gelirler mi? Mesela bu mu tutuyordu onları?
Stephen Hawking tutuyordu onları, evet.
Stephen Hawking tutuyordu. Bir de hayatı boyunca tabii cismen değil, o çok zor da ismen. Stephen King de çok karıştırılmıştır. Hawking King falan diye.
Evet, çok karıştırmıştır.
Evet.
Bir şey çok karıştırılır bak. Stephen Hawking, Stephen King, Richard Dawkins. Üçünü çok karıştırıyorlar. O Kings, King falan İngilizce.
Kings girdi mi? Bizim halk da alıyor diyorsun. Kings
evet.
Nastasya Kings gibi de.
Aynen. Ama çok ilginç bir şey var Stephen Hawking'le ilgili. Mesela evrenin sırrını çözmüş adam, kadınlar için hala bir muamma olduklarını söyler kadınların.
Birkaç evliliği var.
Abi şöyle biraz ondan bahsedeyim. Çünkü biz tabii yani bu şey gibi biz söyledik ya, futbol yorumu yapardım, hayatın içinden geçerek yorum yapan insanlar var diye. Biz de Stephen Hawking anlatırken sonuçta o da bir insan. Yani bir bilim adamı, çok büyük bir fizikçi olmasına rağmen insan. Elliyorsun, etini sıkabiliyorsun, çimdik atabiliyorsun. İnsanın tanımı bu. Etini sıkabiliyorsun, insandır mesela.
Evet, etini sıkabiliyoruz.
1960'ta hastalığını öğreniyor, 61'de. Aynı sene içinde evleniyor eşiyle. Çok genç yaşta.
Hastalanın hemen birini kapatmam lazım.
Evet. Karısı da bununla ilgili ne kadar işleyen bilmiyorduk. Dolayısıyla onunla bir evlilik yapmak istedim. Seviyordum onu diye açıklıyor. Ama tabii adam 76 yaşına kadar yaşıyor. 3 tane çocukları oluyor. Ve daha ilginci, yani erkek kadın ilişkisi böyle tuhaf bir şey. Yani hastalık hiçbir şey dinlemiyor.
Evet.
Yani vefa duygusu barındırmıyor, sadakat barındırmıyor, hastalık hiçbir şey barındırmıyor. Yani bir insanla, bir erkekle bir kadın birbirine aşık oluyorsa gözleri kör olabiliyor. Bunun en güzel örnek bu. Stephen Hawking için bir özel sandalye tasarlanıyor. Ondan sonra özel sandalyede şey yapabiliyor. Tekerlekli sandalyesinin konuşan bilgisayarın tasarımcısı, özür diliyorum. Tekerlekli sandalye konuşan bilgisayarın tasarımcısı David Mason'ın karısı aynı zamanda onların bakıcılığını yapıyor bir yandan. Öyle bir ilişkileri var. Daha sonra Stephen Hawking bu adamın karısı da aşık oluyorlar ve evleniyorlar. Eşlerinden ayrılıyorlar.
İşte.
Bu tabii yani bir yanda Stephen Hawking dünyanın en büyük, en önemli fizikçisi Einstein'dan sonra. Diğer tarafta onun konuşan bilgisayarını yapan bir bilim adamı, onun karısı bakıcı ve aradaki ilişki bakıcının şey bakıcının evin erkeğiyle
gibi değil mi?
Evet abi, bakıcı ile evin erkeğinin ilişkisi. Yani peki, iş konu kadın erkek olduğu zaman en ilkel toplumda da aynı, en böyle medeni çalış toplumda da aynı.
Kuantumcuyu sen de aynı. Peki abi, buradan çıkaracağımız ders evine kime konuşan bilgisayar yaptığına dikkat et.
Evine alacağım bakıcıya dikkat et.
Bakıcıya dikkat et.
ve ondan sonra şey işte o kadınla ilişkisi oluyor ve ondan ayrı, karısından boşanıyor ve o kadınla evleniyor ve o kadınla evliliği de 6 yıl sürüyor bu arada.
Maşallah, iyi. Az değil. Az değil yani.
Niye ki insan şeyi düşünüyor yani. Mesela ben şu an bekar olsam şunu düşünürüm. Ulan derim yani, sağlıklıyım, ayaktayım,
at bekarım, gibiyim maşallah.
At gibiyim. Stephen Hawking ikinci evliliği yapmış falan. Tabii bunlar
evet.
Kötü şakalar. Aslında orada önemli olan bir şey, beyin.
Ya
evet, yani insan kafası çalışıyorsa hala hayattadır, insandır. Yani önemli yaşamsal fonksiyon bir şeydir, düşünme. O varsa hayattasın zaten yani bir yandan da. Karısı şöyle söylüyor onunla ilgili. Evlilikleri sırasında zamanın kısa bir tarihi kitabının ardından, her şeyin teorisi ve zamanın kısa bir tarihi kitabının ardından Stephen Hawking ün kazanıyor, para kazanıyor ve çevresi genişliyor. Çevresinden hayranları artıyor. Her yaştan, her meslekten hayranları,
evet, çevresi.
Hayranları artıyor. Bunun onun hayat görüşünü değiştirdiğini düşünüyor ve dolayısıyla aileye boş verip başka bir hayat seçti diyor. Ama tabii dediğim gibi ilişki en ilkel toplumda da benzer ilişki.
Tabii canım, tabii.
Anadolu'nun en icra köyünde de aynı ilişki ama işte İngiltere'de, Oxford'da çok en ünlü kuantum fizikçisinin ailesinin hayatında aynı. Bir insan varsa, kadın erkek varsa, aşk varsa gerisi teferruat. Bu konunun özü bu.
Evet, güzel. Ben
toplu yani bu tür kalıplar aslında yani varmış gibi gözüküp yani sen dışarıdan böyle bir şey okusan yargılarsın çok yanlış falan diye, ama başına geldiği zaman yani her türlü kalıp yıkılmaya adaydır.
Tabii abi. Güzel oldu bu.
Yeter ki arada aşk olsun değil mi?
Yeter ki aşk olsun. Şey, Zeki Allah Semetin Akbunar aşk evet. olsun.
Dolayısıyla Stephen Hawking'i bu dün kaybettik. Bizim için önemli kayıp. Yani hala bahsettiğim, demin dedim, en önemli yaşamsal fonksiyonu düşünmek. Dolayısıyla düşündüğün sürece varsın. Ve Stephen Hawking o sayede bu şartlar altında hayatını sürdürüp üretmeye başarmış bir insandır bir yandan.
Son dakikaya kadar üretti adam abi.
Evet,
şey,
evet, evet.
Televizyonda belgesellerine denk geliyorduk ve çok yaratıcı belgesellerdi. 2-3 tane böyle şeyi vardı. Asistan mesela bu anlatıyor. O asistanlar da evet. araziye gidiyor. İşte bu şu gezegen olsun diyor. Oradan yok işte ışık yakıyorlar falan filan. Ondan sonra benim kendisiyle ilgili bayağı uzun zaman evvel bir hayat hikayesinin belgeselini seyretmiştim. Hı-hı. Orada şey mesela dikkatimi çekti. Bu hastalık mesela çat diye gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. Yani gençken ALS'e, bu.
Tabii tabii. ALS'i benim ben yakın bir yaklaşımı kaybettim ALS'den. Adam 11 sene falan çekti tabii. O kadar pis bir hastalık ki sen biliyorsun varacağın yer. Yani senin önünde örnek var. Bir bilmediğin şey sadece ne kadar sürecek ve ne kadar acı çekecek.
Evet abi, kötü.
Yani hastalık çok hızlı ilerlerse 5 sene içinde de o noktaya gelebiliyorsun. 15 sene içinde de gelebiliyorsun. Dolayısıyla o anlamda hastalığı yaşayan için çok kötü bir süreç. Yani şey gibi yani öleceğini bile bile bir şey yapmaya devam etmek gibi. Yani sonuçta gözünde örnek var. Yani Stephen Hawking gibi olacağım günün birinde. 5 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? Ve bunu olurken bir de sonuçta çok bakıma ihtiyaç duyulan bir hastalık ya.
Bir de herkes Stephen Hawking değil. Tabii. Konuşma bilgisayarı şudur budur.
Tabii, tabii yani mi? Hangi şartları nasıl hayatta devam edeceksin? Dolayısıyla yani hasta yakınları için ve hastalar için çok zor bir hastalık. Herkese sabır diliyoruz buradan. Tüm ALS hastalarına.
Bu vesileyle onları da almış olalım. Yani
gün biz yine eşre saatine yakışan bir şeyle bitirelim. Stephen Hawking konusunu ve bir şarkıya girelim.
Evet.
Adam evrenin sırrını çözüyor. Sana anlatıyor. Kara delikler, kuantum fiziği falan, ama anlayamadığı tek şey kadınlar. Kadınlarla ilgili 70. doğum gününde şunu söylüyor. Kadınlar tam bir muamma.
Evet. Ben bunu çözemedim. Evet. Yani.
Burada da kadınlar gününe bağladık. Tabi aslında şunu biz biliyoruz, bunu tabii biraz mizahi hale getiriyoruz ama sonuçta bu kadınlar günü bugün gidip...
Gülmüyorsanız şu an sorun var tabii.
Ha şöyle, karına gidip blender veya işte stilet ayakkabı alacağım bir gün değil. Bu kadın dünya emekçi kadınlar günü bir yandan aslında.
Evet, bir de o da var.
Yani bu kadınlar günü 14 Şubat sevgililer günü gibi kutlanacak bir gün değil. Bilelim ona göre.
Aynen.
Eyvallah. O zaman delikanlı kadınlardan çalmaya devam ediyoruz. Kadınlar gününde. Joan Jett, I Hate Myself for Loving You.
Car.
Şarkı çalınca bakalım. Şu an adı çağrışım yapmamış olsa bile şarkı çalınca herkes ayağa kalkacak, çok eminim. Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Size bir jingle dinleteceğim ama tabii çok geçmişten gelen bir jingle. Bir radyo, televizyon programının giriş jingle'ı. Bakalım aranızda kaç kişi hatırlayacak.
Hadi bakalım.
Ben de kimse hatırlamayacak. Çünkü ses de çok kötü.
Şeyden... Şu görselleri bak kare kare hatırlıyorum ben.
Evet.
Birazdan söyleyeceğim ismi yazıp girerlerse... Yani meraklıları o dönem yaşamışlar falan. Onlar... Çok eskiye dönecekler evet. Abi.
Bu TRT3'te uzun süre yayınlanmış sevgili... Serdar Öktem'in şimdi ses de geliyor zaten.
İyi akşamlar. Bu haftaki dönenceyi gitar ustalarına ayırdık. İsterseniz programımızı Brezilyalı büyük gitar ustası
i̇sterseniz,
Carlos Santana ile açalım.
İstemezseniz çalmayacağız.
Evet. Kendisi şu an dinlettiğimiz jingle TRT3'te yıllarca yayınlanmış dönence programı ve hazırlayıp sunan Serdar Öktem. Niye bunu anlattık? Yani hayat güzel rastlantılarla dolu bir yanın aslında. Ben aslında... Dün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ben bir meslek grubundan dolayı bir mail grubuna dahilim. Meslek daha değil, meslek grubu değil de aslında bir ilgi alanından dolayı bir mail grubuna dahilim. Orada bir dün gece öyle bir şantiyede otururken böyle maillerime bakıyordum. Bir şey düştü, mail düştü. Pink Floyd ve Monarşisi. Oktay biliyorsun galiba sen değil mi?
Yani gördüm, ilginç bir kapağı var. 600 küsur sayfa olduğunu falan gördüm.
Pink Floyd ve Monarşi'nin globalleşmesi aslında kitabın adı. Tam olarak adı. Ve yazarı Serdar Öktem. Mail grubunda şeydi. İşte 2 sene önce yayınladığım kitabın tekrar baskısı yayınlanmıştır. İlgilen arkadaşlara duyurulur diye bir yazı. Altında Serdar Öktem. Dedim Serdar Öktem. Google'da arattım. Bir sürü Serdar Öktem çıkıyor. Pink Floyd kitabının adı olunca Pink Floyd diye arattım. Direkt TRT3 dönence çıktı ve çıkan resmini tanıdım. Adamın resmini. Ve adama mail attım. Dedim siz acaba TRT3'te dönenceyi hazırlayıp sunan Serdar Öktem misiniz? Öyleyse çok mutlu oldum size karşılaştığıma. Çünkü dedim o yıllarda programımız bizim için bulmaz bir cevherdi.
Tamam.
Hemen cevap verdim. Evet dedim. Oyum. Ben de dedi, çok mutlu oldum ve onur duydum bu şeyimizden dolayı. Böyle güzel bir karşılaşma yaşadım.
Sizi Pink Floyd'a alacağım.
Sonra bir adım ileri götüreyim işi. Ablama mesaj attım. Bak dedim hatta ekran görüntüsü aldım e-mail'den. Ablama mesaj attım. Bak dedim yani kimle karşılaştım e-grubunda ve nasıl muhabbet döndü. Ablam gördü, restimi gördü ve arttırdı. Bana bir tane kitap gönderdi. Kitap Pink Floyd Monarşisi. Kapağını açıyorsun. İçinde Serdar Öktem'in imzası var. Dedim bu ne?
Zamanında almış okumuş.
Şöyle bu Serdar Öktem
ilk ablan yazmış kitabı.
Evet. Serdar Öktem ablamın ortağının arkadaşıymış meğerse. Ablamın ortağı da ablamın müziğe ilgisi olduğunu bildiği için ya da böyle böyle bir adamla tanıştım. Tanıyor musun? Ablam demiş ki tabii ki tanırım. Manyak mısın? Serdar Öktem'i izleyerek büyüdük TRT'de. Ablamın da o sırada bir ayağı İngiltere'de şu an. İngiltere'de yaşıyorlar. Gidip gelirler falan filan. O bağlantı bir yerden şeye uzuyor. Ablamın bir arkadaşının arkadaşı Dave Gilmour'u tanıyor. Dave Gilmour'dan Pink Floyd'un gitaristi. O bağlantı ortaya çıkıp konuyu açınca Serdar Öktem bir tane kitabını imzalıyor. Ablamın ortağını veriyor. Ablamın ortağı kitabı ablama gönderiyor İngiltere'ye. Şu an kitap ablamda David Gilmour'a iletmek üzere imzalı bir şekilde bekliyor.
Çok güzel. Bak yani, nereden nereye?
Yani hikaye değil mi? Nereden nereye yani?
Tabii. Abi böyle bir şey var.
Ve ben, demek adamla bizim zaten bir bağlantımız varmış. Yani ablamdan dolayı. Ve dedim Serdar'ın haberi var mı bu mevzudan? Tabii ki var dedi. Kitabı kendi yolladı dedi. Ben şimdi adamı diyeceğim. Bakın diyeceğim. Bak ben bunu bahsetme ablama. Ablamdan bana ne geldi diye göndereceğim. Bu tür güzel şeyler. Rastlantılar. Güzel şeyler. Ondan sonra şeye gittik. Şimdi sen de niye bu mevzuyu açtık? O zamanki rock programları, o zamanki müzik programları.
Tabii tabii.
Sen şey dedin, ne? Rock Market.
Rock Market, Şener ben Yıldız. En çok onu hatırlıyorum. Evet, evet.
O Rock Market'te Serdar Öktem beraber başladı aslında. Dönenceyi. Sonra Şener Yıldız kendi programını yapmaya başladı. Ve Şener Yıldız 17 sene boyunca o programı yaptı.
TRT'de. Ben işte mesela Serdar Öktem'i ismen çok iyi hatırlıyorum ama cismen şeyi Şener Yıldız'ı çok
daha uzun sürdü.
Ha, o yüzden herhalde.
Daha uzun sürdü.
Bir de Erhan Konuk mesela o dönem o bunlar tamam şimdi Şener Yıldız'la ondan sonra Serdar Ökten bir çizgisi var daha ziyade. Erhan Konuk devamı çorba yapar abi.
Erhan Konuk çizgisi olmayan adam.
Erhan Konuk abi şöyle Pet Shop Boys çalar arkasından Annihilator falan çalar. Arkasından böyle Madonna çalar sonra Metallica falan çalar.
Onu açacağım şimdi.
Çorba.
Şey yapıyorum.
Ondan sonra.
Ama şimdi ben onu şöyle anlayabiliyorum. Abi şimdi biz de.
Onun yani, stili o demek.
Ha. Abi şöyle şimdi bizim bir stilimiz var diyebilir misin radyo programında çaldığım şarkılar arasında? Rock tendansı şeyler çalıyoruz eyvallah. Evet, tamam, arada rock. Samantha Fox çalmıyor muyuz?
Çalıyoruz.
Mesela bugün çalacağımız pop şarkıcıları yok mu?
Var.
Var. Ama bir yandan da Motorhead Estisi falan da çalıyoruz.
Evet.
Sonuçta bir program yapıyorken genelde daha yaygın bir beğeniyi gözlemek durumunda hissedebiliyor insan kendini.
Ya evet, o demek ki öyle. Çünkü onun da tarzı bu diyeceğim sana. Çünkü senelerdir bozmadı o çorbayı.
Evet. Ha, mesela şöyle, ben mesela çok insan tanıyorum. Ben heavy metal'den rock'tan başka bir şey dinlemem. Senin dinlediğin mesela biz George Michael dinledik, Duran Duran dinledik. Aynen. Ve hala bunların zamanın iyi müzikler olduğunu iddia ederiz.
Kesinlikle.
O işte Black'ler, Elton John'lar falan filan. Dolayısıyla biz bunları da yok saymayız. Bunların varlığını kabul edip hakkını veririz. Yani Erhan Konuk da bence böyle bir insan. Ama bence onun mutlaka ağırlıklı hakkında bir müzik zevki vardı diye düşünüyorum bir yandan. Yok mudur yani?
Ben bana ya olsaydı biraz daha yansıtırdı gibime geliyor. Hiç yansıtmıyor. Hiç şey vermiyor yani. Tüyo vermiyor.
Tabii bilmiyorum. Olabilir ama tabii şey Erhan Konuk bildiğim kadarıyla hala yapıyor. Sence yapıyor mu?
Yapıyor. Şeyde TRT'de yapıyor abi. TRT FM'de, radyoda yapıyor.
Bir de şey geldi.
Televizyon kısa kollu, zaten seyretmediğimiz için.
Kısa kollu, gömleği, kravatı, robotik ifadesi. Robotik. Yani her şeyi aynı heyecanla şey sonuna sunardı. Yani George Michael da aynı sunardı. İşte Metallica, Megadeth de aynı tonda sunardı. Tamam. Oradan tabii hiç renk vermezdi. Ben şu müziği seviyorum falan diye. Yorum da yapmazdı.
Hiç renk vermez abi.
Şimdi seyirciler karşınızda sizin için çalıyor. Bizim için abi. Çalmıyor zaten de. VM geliyor. İşte o tamam. Spandu Ballet geliyor falan filan.
Bir de onun mesela...
Bak bir şey, anons ettiği şarkılarla yüz göz olmaz.
Evet abi.
Çok doğru bir tabir. Bunu ek sürekli okudum ben şimdi. Anons ettiği şarkılarla yüz göz olmaz, VJ sanılımlarına girmez, eserin müziğin önüne geçmeye çalışmaz idi. Bütün program boyunca sadece bir kez gülümser, onda da sanki ağzında aht varmış gibi ağzı yüzü ekşirdi. Aa, bu yorumu yapan da sevgili Otüs abi, Rumuzlu yazar.
Ha, Otüs abi.
Ta 2001 yılında yazmış bu şeyi, yorumu. Güzel bir tabir ama. Yani duygularını belli etmiyor. Baba gibi, evin babası abi, gibi.
Şey bir de şey, yani bazı onun klasik girişleri var. Mesela şimdi çok ama çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Mesela çok ama çok güzeldir onun şarkıları genelde. Güzel de. Değildir yani. Tamam, çok ama çok.
Bahçeşehir
güzel.
Üniversitesi'nde radio production dersi veriyormuş.
Verir.
Ve hala 2016'ya kadar TRT FM'de her perşembe saat 20-23 arasında Stüdyo Tempo.
Abi
canlı
ben denk geliyorum ve şey diyor mesela atıyorum bin bilmem kaçıncı program falan diyor yani. Ya yani kaç
bir anons yakalayabilecek miyiz ondan
çok
acaba?
Çok uzun soluklu olduğunu söylüyor program.
Bu program girişi mi sence?
Bu programın girişi değildir bence.
Değil, kapattık. Yanlış ya, yanlış ederim.
Yanlış ederim. Ama eyvallah. Onun bir şeyini buluruz mutlaka konuşması.
Ama bunlar yani. Kıymetli adamları çünkü o zamanlar yani.
O zaman tabii abi kanal yok, bir şey yok. Bunları bekliyorduk biz abi televizyonda çıksa bakalım değil mi? Çoğu zaman da çıktığında bizim zaten sevdiğimiz şeyleri çalıyor oluyordu. Onların kliplerini görüyordun abi, video zamanı, internet yok.
Evet.
Ondan sonra nereden bulacaksın sen bir sürü şeyi bulamıyordun. Ondan sonra bir de bazen değişik bir şey bulursan oradan yakalarsan o da sana kar kalıyor bir grup falan evet. Filan.
Yani işte bunlar hep şey bence o zaman bazı şeylerin daha az bulunmasından kaynaklı ekstra değer yüklememiz de anlam.
Tabii.
Yani şu an TRT şeyleri, televizyonda o programı ya başlıyor olsa kimsenin dikkatini bile çekmez. Mümkün değil. O zaman daha hızlı yapan bu işi, emek harcayan daha hızlı, çok daha kıymetlilerdi.
Tabii.
O anlamda onları da almış olalım.
Abi bir de her şey...
Hatırlamış olalım. Hepsi hayatta zaten.
Ya, biçim değiştiriyor. Ben mesela Digiturk'ü iptal ettirdim abi. Bir aydır bir kere bile televizyona bakmadım. Bir şeyde Beşiktaş'ın bir maçını TRT veriyordu. Onu da internetten baktım abi, tamam mı? Hiç de eksikliğini hissetmiyorum. Çünkü abi zaten haberlerde için daralıyordu. Çeşitli haber siteleri var. İsteyince girip haberleri görebiliyorsun.
Dizi falan onu Netflix'ten mi izliyorsun?
Dizi aynen abi. Ben mesela bir iki sardığım dizi var. Netflix'ten izliyorum. Film dersen Netflix yine. Ondan sonra ya da bir iki film kanalı. Şimdilik aktifler. Yani o ihtiyaçlarımı görüyorum, moralim bozulmuyor. İstediğim şeyi istediğim an seyrediyorum. Daha sağlıklı bir insan oldum.
Ben şunu yapıyorum, aslında senin dediğin de doğru da. Ben mesela eve geliyorum, geç işten gelmişim falan veya nereden gelsem. Herkes ev ahalisi yatmış. Hı. Ben o sırada uyumadan önce böyle bir televizyon açıp...
Uykudan önce.
15 dakika, 20 dakika, yarım saat böyle saçma sapan şeyler izleyip kafamı dağıtmayı seviyorum bir yandan.
Evet, aslında çok iyi olur.
O benim için bir ihtiyaç haline geldi. Eve geliyorum mesela, yoldan işten çıkıyorum. Eve gelirken veya nereden geliyorsam geride bıraktığın şeyleri düşünerek geliyorsun. Oraya geliyorsun, uykuya dalman lazım.
Zapping
yapıyorsun. Kafayı boşaltma, zap yapıyorsun.
Olur.
Yani işte komedi dizilerine bakıyorum. Bir şey yoksa oradan spora geçiyorum. İşte İş TV'ye geçiyorum. Hiçbir şey yoksa karasal kanalları bir geçiyorum baştan sona şöyle bir. Arada mutlaka böyle bir şey görüyorsun. Tebessüm ediyorsun. 5 dakika sonra başka bir yere geçiyorsun falan. O yarım saat boyunca 3-5 ayrı kaynaktan beslenip kafanı dağıtıyorsun. Yani başka şey sokuyorsun kafaya.
Güzel.
O bir şey sağlıyor. Uykudan önce bir rahatlama sağlıyor bana. O yüzden ben yani evde bir televizyon bulunuyor. Yani senin kadar karşı değilim ama çok bağımlısı değilim ama şeyde bir Friends'de onunla ilgili bir espri vardır mesela. Bunlar 6 kişilik bir arkadaş grubu ya. Bunların içinden bir Ross bilim adamı, paleontolojist. Bir paleontolojistler konferansına gidiyor bir tane işte bir adada. Tropik bir adada, güzel bir otelde. Diyor ki siz de gelin arkadaşlarına. 6 kişi bununla beraber gidiyorlar. Bir de şey var, Joey karakterini biliyorsun. İşte daha böyle kadınlara düşkün, daha çapkın ama daha yüzeysel bir hayat yaşıyor. Daha yüzeysel, yani işte okumak etmek kısmında çok fazla yok ama çok da şey bir adam, yani iyi bir insan, iyi bir arkadaş falan. Sonuçta grupta kendine bir yer buluyor. İşte bir şeyle bir Ross'ta bunlara şeye giriyorlar, otele giriyorlar. Bir tane şey geliyor işte, üniversite öğrencisi geliyor. Diyor işte şey görüyor Ross'u. Ben size hayranım diyor, tüm çalışmanızı okudum falan filan diyor. Onu diyor, bunu diyor falan filan. Ondan sonra önce bunlar kime hayran olduğunu anlamıyorlar. Ben size hayranım diyor. Şimdi Ross duruyor, bilim adamı ama çok bilim adamlarına hayran olması çok rastlanan bir şey değil. Joey de o sırada beyaz dizi oyuncusu. Zannediyor ki beni tanıdı. Evet diyor, sağ ol diyor. Ben de işte kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Beni nereden tanıdınız diyor. Diziden mi tanıdınız televizyondaki diyor. Ondan sonra diyor, ben dizi izlemek televizyonum yok benim evde diyor. Joey duruyor. Peki diyor, senin diyor mobilyaların diyor nereye doğru bakıyor diyor evinde. O şey yani, o olmazsa olmaz bir obje. Yani televizyonu koyuyorsun. Televizyon neredeyse mobilyalar ona doğru çeviriyorsun falan. Yani o tam şey kafası yani, o işte.
Abi bizde o da şaştı işte. Yani televizyon odaktan çıkınca.
Evet, mesela ben senin evine geldiğimde onu fark ettim. Koltukların yerleşimi televizyondan, odandan biraz daha kurtulmuş mesela. Tamam. Yani üçlü koltuk televizyonun karşısında değil, yan duruyor mesela.
Evet.
Tekli koltuk televizyonun çaprazında falan. Aynı şey işte yani. Where is your furniture pointing at? Ya. Yani hayatın bu kadar merkezindeyken tüm koltukları televizyona doğru yönlendiriyor. Ki benim stüdyoda da şu an öyle mesela.
Stüdyo televizyonunda.
Neyse.
Bu, ondan sonra bu düzlüğü de böyle geçelim ve bayağı da konuşmuşuz zaten. Bir şarkı daha gönderin.
Evet, delikanlı kadınlar programına devam edelim.
Evet, ikame olarak mı?
Evet. Boy George çalalım.
Boy George çalalım.
Boy George'dan hepinizin bildiği, çalmaya başlayınca kıpır kıpır olup yerinizden kalkacağınız bir.
O günlere biraz da döneceğiniz değil mi?
Döneceğiniz. Boy George, madem şey dedik, Serdar Öktem dedik, Dönence dedik, Kenan onu Erkan konuk dedik falan, Stephen Hawking ölmüş.
Bayağı yine eskilerden bahsettik.
Evet. Boy George ve Culture Club, tabi Boy George'un grubu var aslında Culture Club diye. Do You Really Want to Hurt Me? Şarkıdan sonra son düzlükte görüşmek üzere. Perşembe akşamında da son düzlüğe girdik sevgili Cenk.
Sevgili Gökhan.
Tatlı perşembe mi, kanlı perşembe mi?
Tatlı perşembe.
Eşer saatin gelişi perşembeden bellidir.
Aynen. Stephen Hawking dedin. Dün de bak şimdi aklıma geldi.
Stephen Hawking mi öldü?
Hayır.
Google. Stephen King mi öldü?
Hayır. Google.
Hayır. Hayır.
Hayır. Hayır. Hayır. Google'da Doodle'da pi sayısını gördüm ben. Niye dedim? Pi sayısı günüymüş dün. Meğer neden biliyor musun?
Niye?
3,14 ya. 3. ayın 14. günü dün.
Oo, bilmiyordum.
Pi sayısı günüymüş.
Evet.
Ondan sonra ilginç tabii. Pi sayısını da anmak lazım.
Pi günü ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına evet. özel kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Oo, ben bilmiyordum bunu.
Ya abi bunu
bundan Google'dan sonra Google'dan Doodle geldi. Ben demek dün hiç Google'a girmemişim.
Dün hiç girmemişsin evet.
Evet.
Bizim evde mesela mobilyalar Google'a doğru dönüktür.
Bizde kıble. Ama benim kıblem Şerif Ali. Bu arada pi sayısı 3.14 141.592. Devam ediyor aslında pi sayısı tabii.
Tabii. Pi sayıları gibi. Ölmez, bitmez abi.
Pi sayısı ölmez, vatan bölünmez.
Vatan bölünmez, ezan dinmez, bayrak inmez.
Evet. Pi sayısının hakkında merak edilenler. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Tabii İrasyonel demesinin sebebi bence tam yani mesela 3.14 kullanıyoruz. Hiçbir zaman sana tam olarak birebir ölçüyü vermiyor ama ya çok yakın veriyor. Ya ben öyle anlamıyorum onu.
İrasyonel dediğin yani masaya oturup konuşamazsın abi. Bir güvenemezsin yani. Evet abi rasyonel değil abi.
İpiyle kuyuya inemezsin.
İpiyle abi yani. Hiçbir dört gelip sana baba bak o işi öyle yapmak lazım. Çok mesela çiftlik banka girelim falan dese. Tamam.
Sen pi sayısı önce adam olsun diyorsun yani.
Pi sayısı bir kere hani götü başı oynamasın Gökhan'cığım.
Kesinlikle. Bence de. Evet. O zaman benim pi sayısının tarihçesini okumama bir gerek kalmadı anladığım kadarıyla.
Sen pi sayısına mı güveniyorsun? Kenici'ye mi?
Abi ben Kenici'yi görürsem kaçarım.
Kenici'yi yaşıyordu mu?
Bir ara asansöre binmekten korkuyordum. Kenici'yi çalacak Kenici. Diye yani o derece.
Fi fi fi fi.
Hayatım yedi o. O permalı saçlar böyle.
Ulan ne saç vardı.
Orlon kazayla hayatım yedi benimki. Abi. Parlak yön. Orlon kazak giyen yan yedi. Kenici yani, parlak yani, yönlük yerdi.
Abi Kenici'nin saçlar 5 kişiye falan yeter ha. Yeter yani. Kesip birleştirsen.
Bir de ona benzeyen yine dalga dalga saçlı ağlak bir adam vardı. Neydi o? Yanık sesli.
Richard Marx demeyeceksin.
Hayır yani. Değil. Ha, Richard Marx Kocaeli futbolcu saçı vardı onda.
Evet futbolcu saçı vardı Richard
Marx. Neydi Marks'de. Böyle bağıra bağıra şarkı söylerdi ya.
Michael Bolton değil.
Michael Bolton.
O mu?
Evet abi, o da
abi, çok. Abi eleştirmenler Michael Bolton'u yerden yere koyardı, böyle atardı, savururdu.
Abi Michael Bolton. Çok fenaydı onlar.
Abi yani. Michael Bolton'un önde açılmalar başladığı halde saç uzatması mesela kötüydü biraz. O şey gerçek kesit adamı falan gibi olmaya başlamıştı yani. Flash değil.
Yani Michael Bolton'a şey
hala diyorlar. Turluyor.
Tenör sesi oldu söyleniyor. Tamam ama olabilir abi. Yani. Bir yere kadar abi.
Hala turluyor.
Evet abi.
When a man loves a woman diye böyle anırarak bir girer o.
Ama en son kestirmiş saçlarını artık.
Bence bu güzel ezan okur bak. Valla bu güzel ezan okur.
Peki bu mu daha
iyi güzel okur bu?
Bu mu daha iyi ezan okur, Mustafa Ceceli mi?
Abi Mustafa.
Özcan Deniz mi?
Bir dakika oğlum, çok zor soru. Ya Özcan Deniz'i
kestirmiş saçları ama ya.
Bak yatsıya koy. Bak Özcan Deniz'i yatsıya koy. Ceceli'yi sabah al. Bunu da öğlen veya ikindi. Benim kadrom bu. Benim kadrom. Bu kadroyla çıkıyorum ben ilk beşe.
Ama iki vakit daha var, onları da doldur.
Nasıl? Beş vakit işte.
Üç adam söyledi.
Tamam abi, yeter mi bunlar?
Şey Burhan Çaçan.
Burhan Çaçan.
O da okudu bir ara. Tabii.
Mustafa Topaloğlu okunu bitiremez. Bak.
Burhan Çaçan. Özcan Deniz.
Michael Bolton.
Mustafa Ceceli.
Bir tane daha yabancı olalım
abi. Yabancı mı olalım?
Yabancı olalım abi. İki yabancı hakkımız var.
Diyorsun ki 5 vakitte 2 yabancı hakkı. Eşref Saati son düzlük.
Son düzlük.
Sevgili dinleyen.
Daha alıyorum.
Evet. Şey, kim alalım? Ezona 5. örüyoruz. Okey'e 4. örer gibi.
Abi böyle yine sesi olan usturuplu. Hani bizi iyi temsil edebilecek bir adam olsun. Metalci falan olmasın yani. Kim olabilir?
Erkek vokal.
Ha, Meatloaf'un adamı olur mu? O bayağı volümlü bir adam o.
Abi olmaz ya.
Meatloaf'un adamı olmaz.
Onun magazinsel kimliği yok. Magazinsel. Ben şimdi kuvvetli...
Seal olur mu? Seal abi, böyle Bilal-i Habeşi gibi okusun.
Seal'ın okuduğu ezandan kimse namaza gitmez abi. Uykudan uyanmaz.
Uyanamaz yani. Değil mi? Çok yumuşak sesli abi. Biraz daha sert bir adam.
Yani kim o şey... Hayko Cepkin yabancı sayılır mı?
Abi sayılmaz. Sayılmaz yerli Hayko Cepkin.
Niye abi?
Sayılmaz abi, nasıl yabancı sayılır mı?
Nick Cave de olmaz. Düşünüyorum şimdi. Olmaz. Metin Milli. Axl Rose.
Axl.
Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson olur abi. Bruce tamam. Reis'i yaz. Tamam.
Tamam Bruce, tamam, Bruce Dickinson olur. Evet, bir şey, sevgili Cenk Biker'in ezan ilk beşlisi.
İlk beş. İki yabancı ile çıktık.
Ne dedik? Mustafa Ceceli, Özcan Deniz,
ya,
Burhan Çaçan, Michael Bolton, Bruce Dickinson.
Ya bu beşli günündeyse herkesi kaldırıyor. Herkesi kaldırıyor.
Giremeyeceği takımı. Evet. Yani bu beşli günündeyse namaz kıldıramayacağı adam yok diyorsun.
Sokaklar
yani.
Da olur abi. Bak. Camiler taşar, onu söylüyorum. Cami bahçeleri, parklar falan.
En azından uykundan uyanırsın yani. Bu beşli günündeyse o gün çok iman dolu geçer.
İman dolu görsün gibi Serhattin olabilir bak.
Bu arayan Rütük mü? Kapıç olabilir. İşit gelmiş olmasın.
Olabilir. Ondan sonra bu iyi. Bu beşli güzel.
Evet, eyvallah. Son düzlükte de böylece söylenecek her şey söylenmiştir.
Söylenmiştir, yeter abi.
Şey... Söylenenler söyledi, artık söylenecek bir şey yapın üzerine.
Güzel bir şarkıyla veda edelim.
Evet. O zaman gerçekten delikanlı bir kadın vokal dinleyelim. Aylin Aslan.
Aylin Aslan
sesini,
be.
Sesini, tarzını, görüntüsünü, her şeyini beğendiniz
her
bu kadın.
Her şeyle, aynen.
Ben bu akşam şeyde bir akşam bir yolunda bir mekan açılışı vardı. O zaman hani eski adı Punk Levent, şimdi Nicky Wild.
Nicky Wild.
Bu bir Burger House açmıştı Beyoğlu'nda.
Hmm.
Kemalci'nin karşısında, ama çok uzun sürmedi. Yani çok güzel bir mekan yaptı aslında. Emek harcadı falan, böyle kısıtlı bütçelerle. Yani tamam, Burger'ı çok özellikle olmayabilir ama sonuçta kendi kafanda insanlarla gidip müzik dinleyebileceğin, gece akıl olabileceğin ve bir yandan Burger'ı yiyebileceğin mekan yaptı.
Hmm.
Ama her işte olduğu gibi mekan Punk şeyler, Nicky Wild'den eski adı Levent'ten dolayı popüler olup dolup taşmaya başlayınca mekan sahibiyle mekan sahibinin talepleri değişti, beklentileri değişti ve dolayısıyla anlaşmazlık oldu ve Nicky Wild mekanı terk etti.
Sonra bir daha da açmadı.
Yok. Kısa ömürlü bir yer oldu. Oraya gitmiştik biz bir sebeple. Nasıl olursa açılışına gitmiştik. Tabii Teomanlar, işte Necat İşlerler, Şebnem Ferahlar falan, böyle bir sürü o camiada insanlar vardı. Hı. Orada şey de vardı, Aylin Aslım. Hı. Ben orada ilk defa o kadının o kadar hoş olduğunu fark etmiştim. Kuğu gibi gelmişti bana o akşam. Hı. Ya ben çok alkollüydüm, bilmiyorum. Ve ya çok hoş bir kıyafeti vardı. Yani yine böyle rock outfit vardı, yani deri, hı, pantolon, kolsuz bir rock tişört falan, ama kuğu gibiydi falan. Ondan sonra dikkat ettim ve bir yandan da hoş bir kadın.
Tabii canım.
Yani şu an şeyde, Uzak Doğu'da şu an gezdi, Hindistan'ı falan geziyor şu an. Öyle mi? O biliyorsun Kaş'ta bar işletiyor sezonda. Duymuşsun. Gitmedi. Ondan sonra ara ara İstanbul'a geliyor, konser veriyor. Konseri bırakmadı, müziği bırakmadı. Albüm çıkarmıyor belki uzun süredir ama. Ve şu dönemde de hem Kaş'ta sezon, hem de belki konser programı falan denk gelmediği için Hindistan'daydı. Bangladeş'te, Hindistan'da bir yerde gördüm. İnsanlardan takip ediyorum ben onu. Hı. Şu an orada da şeyde, kendisi bizi dinliyorsa. Evet. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir şarkı. Hoşuna gitmedi mi? Kız kaçıran. Çok da eğlenceli bir şarkıdır bu.
Çok eğlenceli.
Ve şarkı, yani şey olarak da, yani şarkı da çok kuvvetli bir şarkıdır.
Kuvvetli, sözleri iyi, punk.
Evet. Ali'nin vokalini her zaman formunda.
Evet. Evet abi, güzel bir bitiriş yapmış.
Evet, son düzlükte programı Aylin Aslım, Hoşuna Gitmedi mi? Kız Kaçıran şarkısıyla bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Onunla bir partide tanıştık. Biraz hızlı kaynaştık. Başında